Ayrım 24. Günlerin Getirdiği, Isabel Allende, sayfa 302. Ismarlama bir eş. Lili 3 aylık bir nişanlılık vizesiyle kalkıp Çin'den gelmişti. Bu sürenin sonunda ya Tang'la evlenmek zorundaydı ya da ülkesine geri dönmek. 20 yaşındaymış gibi görünen sağlıklı ve sevimli bir kızdı ama aslında 30'larındaydı. Tam da müstakbel eşin arzu ettiği gibi Batı kültürü tarafından pek az kirletilmişti. Üstelik tek bir kelime bile İngilizce bilmiyordu. Ta en başına itibaren geleneklere uyarak gelinine hayatı zindan etme yöntemini uygulayan müstakbel kaynası böyle olması çok daha iyi, böylelikle ona boyun eğdirmek çok daha kolay olur diye düşünüyordu. Ay dede gibi suratı ve ışıltılar saçan gözleri, torunlarım ona aşık olana kadar pek de karşı konulmaz gibi görünmemişti. Lili'nin ev işlerini yapmak ve despot kaynanasının o minicik boyuna posuna rağmen kendisine hakaretler yağdırıp itip kakarak emrettiği karmaşık bir takım yemekleri hazırlamak için Şafak'la beraber yataktan kalktığını duyunca zavallı kız uyum sağlamak onun için çok zor olacak diye yorumda bulundu Lili. Ben de Lili'ye işaretlerle neden koca karıyı boş vermiyorsun diye sordum ama beni anlamadı. Sen karışma diye her zamanki gibi öttü Lili. Sonunda benim Çin kültürü hakkında hiçbir şey bilmediğimi ekledi ama ben ondan biraz daha fazla biliyorum. Hiç değilse Emi Tan'ı okudum ben. Postayla gelen nişanlı, Will'nin onu tanıdığında söylediği kadar ürkek değildi. Bundan emindim. Köylüler gibi güçlü kuvvetliydi, geniş omuzluydu. Bakışlarında ve hareketlerinde kararlılık okunuyordu. İstese Tang'ın annesinin de Tang'ın kafasını bir yumrukta kırabilirdi. Böyle sevimli küçük güvercin falan değildi o. Aradan 3 ay geçtikten sonra Lili'nin vizesinin bitmesine ramak kala Tang evleneceklerini haber verdi. Lili avukat ve dost olarak o genç kadının evlenmek için tek nedeninin yalnızca 2 yıl için bir kocaya ihtiyaç duyduğu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek olduğunu hatırlattı ona. Daha sonra boşanabilir, yine de oturma iznini alabilirdi. Tank da bunu düşünmüştü. İnternetten bulduğu bir kızın Lori ne kadar rötuş yapmış olursa olsun fotoğrafını görür görmez ilk bakışta kendisine aşık olacağını düşünecek kadar saf değildi. Ama ikisi de bu anlaşmadan kazançlı çıkacaklarına karar vermişti. Kendisi bir erkek çocuk sahibi olacak, karısı da oturma iznini alacaktı. Hangisini daha önce elde edeceklerine bakacaklardı artık. Bu riske girme zahmetine değerdi. Lili evlilik öncesi bir anlaşma yapmalarını tavsiye etti. Yoksa onca cimrilik ederek biriktirmiş olduğu tasarruflarının bir bölümü kadına kalırdı ama Lili okuyamadığı bir belgeyi imzalayamayacağını açıkça söylemişti. Kalkıp Chinatown'da bir avukata gittiler. Adam belgeyi ona tercüme etti. Kendisinden istenilen şeyin nereye vardığını anlayınca Lili pancar gibi kıpkırmızı kesildi ve ilk kez olarak sesini yükseltti. Nasıl olur da sırf bir vize uğruna evlenmekle suçlayabilirdi onu. Tank'la bir yuva kurmak için kalkıp gelmişti o. Bu sözleriyle nişanlısının da avukatın da derin bir pişmanlık içine gömülmelerine neden olmuştu. O evlilik öncesi anlaşmasını yapmadan evlendiler. Bunu bana anlatırken Will'in gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Muhasebecisinin bu kadar aptal olabileceğine inanamıyordu. Artık ayvayı yemişti. Patronun karşısına çıkan bütün kadınların onu nasıl soyup soğana çevirdiklerini görmemiş miydi yoksa? Uğursuz bir takım kehanetleri ha babam ard arda sıralayıp duruyordu. Bir kez olsun ona aynı yanıtı verme zevkini tattım. Sen karışma dedim. Lili yoğun bir İngilizce kursuna yazılmıştı. Uyurken bile dinleyebileceği kulaklıklarla dolaşıyordu ama bu öğrenme dönemi beklediğinden çok daha zor ve yavaş oldu. İş aramaya çıkmış ama aldığı iyi eğitime ve hemşire olarak geçirdiği deneyime rağmen İngilizce bilmediği için hiçbir şey bulamamıştı. Bizim evi temizlemesini ve torunları okuldan almasını önerdik ona çünkü Lijiye artık çalışmıyordu. Çocuklarını teker teker Nikaragua'dan getirmiş, onlara yüksek tahsil yaptırmıştı. Hepsi meslek sahibi olmuşlardı. Kendisi artık nihayet dinlenebilecekti. Lili bir yandan kendi kapasitesine uygun bir şey ararken bizim yanımızda yeterli bir ücret kazanabilirdi. Aslında o bize bir iyilik yaparken sanki biz ona bir lütuf yapıyormuşuz gibi minnettarlıkla kabul etti bu önerimizi. Başlangıçta Lili ile iletişim kurmak çok eğlenceliydi. Ben ona buzdolabının üstüne yapıştırmış resimler bırakıyordum ama Lili avaz avaz bağırarak İngilizce konuşuyordu onunla. O da ona yalnızca tatlı bir gülümsemeyle hayır diye yanıt veriyordu. Bir defasında Roberta bizi ziyarete gelmişti. Kadın olmadan önce donanmada subay olarak görev yapan, adı Robert olan transseksüel bir arkadaşımızdı o. Vietnam'da savaşmış, cesaretinden dolayı madalya almıştı ama masum insanların ölmeleri karşısında dehşete kapılarak askerlik mesleğini bırakmıştı. 30 yıl boyunca aşık olduğu karısı, kadın olma süreci boyunca ona yardımcı olmuş, kadın meme kanserinden ölene kadar beraber olmuşlardı. Fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla Roberta eskiden korsanlar gibi koca çeneli, karga burunlu, kıllı bir erkekti. Hormon tedavisi görmüş, estetik ameliyat geçirmiş, tüylerinden kurtulmak için elektroliz yaptırmış, en sonunda da cinsel organını ameliyat ettirmişti ama görünüm pek de inandırıcı olması gerekliliğini, ağzı bir karış açık baka kalmış, sonunda Willie'yi bir kapının arkasına götürerek ona Çince bir şeyler sormuştu. Kocam arkadaşımızın cinsiyetini sorduğunu tahmin edip Lily'e durumu fısıldayarak anlatmaya koyuldu ama ses tonu giderek yükselmiş. Sonunda onun kadın ruhlu bir erkek ya da ona benzer bir şey olduğunu avaz avaz bağırarak söylemişti. Ben utandığımdan neredeyse ölecektim ama Roberta kapının arkasından gelen bağırtıları hiç üstüne almadan en nazenin tavırlarıyla çayını içip kurabiyeleri küçük küçük ısırarak yemeği sürdürüyordu. Torunlarımla köpeğim Olivia, Lily'yi bağırlarına basmışlardı. Evimiz hiç bu kadar temiz olmamıştı. Sanki yemek salonunda bir açık kalp ameliyatı yapmayı tasarlıyormuş gibi dezenfekte ediyordu her yeri. Böylelikle o da klanımıza katılmış oldu. Evlenince o çekingenliğinden eser kalmadı. Derin bir nefes alarak göğsünü şişirdi, sürücü belgesi çıkarttı ve kendine bir araba aldı. Tang'ın hayatına da neşe geldi. Hatta adam şimdi daha yakışıklı görünüyor. Çünkü Lily onu modaya uygun giydiriyor ve saçlarını kesiyor. Gerçi kavga etmelerine engel değil bu. Çünkü adam ona despot bir koca gibi davranıyor. Kocası bir dahaki sefer sesini yükselttiğinde kafasına tavayı indirmesi gerektiğini Lily'ye mimiklerle anlatmak istedim ama galiba beni anlamadı. Bir tek çocukları eksik, o da olmuyor. Çünkü Lily'de doğurganlık sorunları varmış. Adam da o kadar genç değil. Çin'den bir çocuk evlat edinmelerini tavsiye ettim ama orada erkek çocukları kimseye bedavadan vermiyorlarmış. Kim kız çocuk ister ki, dediler. Hindistan'da duydum aynı cümleyi de. Torunlar için yaratılan büyü. Sararmış bir fotoğrafı bitirdiğimde yerine getirmeyi artık daha fazla erteleyemeyeceğim bir söz peşimi bırakmaz olmuştu. Alejandro, Andrea, Nicole için her birine birer tane serüven kitabı yazma sözüydü bu. Daha önce çocuklarıma da yaptığım gibi torunlarım doğduklarında itibaren zamanla mükemmelleştirilmiş bir yöntemle onlara masallar anlatıp durmuştum. Onlar bana üç kelime söylüyor ya da üç konu veriyorlardı. Benim de içine onları da alan bir öykü uydurmak için 10 saniyelik bir sürem oluyordu. En saçma sapan şeyleri bana önermek üzere aralarında anlaşıyorlar. Benim bunları bir araya getiremeyeceğim konusunda bahsetmişiyorlardı ama benim 1963 yılında Paula seninle başlamış olan antrenmanım onların masumiyeti kadar müthişti. Onları asla hayal kırıklığına uğratmadım. Asıl sorun ertesi hafta örneğin benden bir mürekkep okkasının içine girip rastlantı olarak mısır yazısını keşfeden hamarat karıncanın öksünü kelimesi kelimesini aynı şekilde anlatmam istediklerinde çıkıyordu. Bu okuryozar böceği ben hiç mi hiç hatırlamıyor, benden aklımdaki bilgisayara başvurmamı istediklerinde büyük bir sıkıntıya düşüyordu. Karıncaların hayatı son derece sıkıcıdır. Onlar çalışmaktan ve kraliçeye hizmet etmekten başka bir şey yapmazlar. En iyisi ben size katil akrebin öyküsünü anlatayım diyerek bir etki göstermelerine fırsat kalmadan anlatmaya koyuluyordum. Ama günün birinde artık bu da bir sonuç vermemeye başladı. Bunun üzerine tıpkı uyku saati geldiğinde 10 saniye içinde uydurduğum öyküler için yaptığımız gibi onların bana önerecekleri konularda 3 tane kitap yazacağıma söz verdim. Torunlarım bana ilk kitabım konusunu verdiler. Daha önce benden istemiş oldukları öykülerin pek çoğundan tahmin edilebilen bir konuydu bu. Çevre duyarlı. Canavarlar kentindeki serüven Amazonlara yaptığım yolculuktan doğdu. Artık biliyorum ki senin ölümünden sonra olduğu gibi Paula, bendeki ilham kuyusu yeniden kuruyacak olursa onu yolculuklarda doldurabilir. Tanıdığım çevrenin dışına çıkıp başka hayat biçimleriyle, farklı insanlarla, bilmediğim dillerle, hayatın akla gelmez iniş çıkışlarıyla karşılaştığımda hayal gücüm uykudan uyanıyor. Karmaşık rüyalar görmeye başlayınca kuyunun dolmaya başladığını anlıyorum. Yolculuk sırasında biriktirdiğim imgeler ve öyküler canlı rüyalara, kimi zaman ilham perilerinin geldiğini bana haber veren korkunç kabuslara dönüşüyor. Amazonlardayken vahşi bir doğanın içine gömülmüştüm. Üst üste yeşiller, nereye baksan su, sandal büyüklüğünde timsahlar, pembe yunus balıkları, Negro ırmağının çay rengi sularında uçan halılar gibi dalgalanan vatozlar, pirinhalar, maymunlar, inanılmaz kuşlar ve türlü türlü yılanlar, hatta bir anakonda görmüştüm, ölüydü ama yine de bir anakondaydı. Bunların hiçbirini kullanamayacağımı sanıyordum. Çünkü benim yazdığım türde kitaplar hiç uymuyordu. Ama bir gençlik romanı yazmaya kalkıştığımda bunların hepsi yararlı oldu. Alejandro, kitabın baş kahramanı Alexander Colt için bana model oluşturdu. Onun kız arkadaşı Nadio Santos da Andre ile Nicole'ün bir karışımıydı. Romanda Alexander seyahat kitapları yazan büyük annesi Katie ile birlikte Amazonlara gidiyor ve orada Nadia ile tanışıyor. Çocuklar jungle'da yollarını kaybediyorlar. Göze görünmez yerlilerden oluşan bir kabilenin içinde yaşıyorlar. Yöredeki tepu denilen o acayip jeolojik formasyonlardan bir içinde yaşayan tarih öncesi dönemden kalma bir takım canavarları keşfediyorlar. Bu canavarlar fikri Manaus'taki bir restoranda jungle'ın içinde insan görünümünde devasa bir fosil bulduklarını anlatan bir grup bilim insanı arasındaki sohbeti dinlediğim zaman geldi aklıma. Ne tür bir hayvana ait olabileceğini merak ediyorlardı. Belki de maymunlar familyasındandı ya da bir tür tropikal bir yetiydi. Himalayalarda yaşadığına inanılan, vücudu tüylerle kaplı devasa bir adama benzeyen hayali bir yaratık, kar adam. Bu verilerle kitaptaki canavarları hayal etmek kolay oldu. Göze görünmeyen yerler gerçekten var. Bunlar taş devrinde yaşayan kabileler. Çevreleriyle uyum sağlayabilmek için bedenlerini etraflarını saran bitki örtüsüne öykünerek boyarlar ve o kadar sessiz hareket ederler ki 3 metre ötende durduklarını senin haberin bile olmaz. Amazonlardayken rüşvet, tamahkarlık, yasa dışı ticaret, şiddet ve kaçakçılık hakkında duyduğum hikayelerin pek çoğu kitaptaki olayların özü için ham maddeyi oluşturdu. Ama en önemlisi olayların geçtiği sahneye dönüşen ve kitabın tavrını belirleyen jungle. Üçlemenin ilk kitabına başladıktan birkaç hafta sonra hayal gücümü bu projenin gerektirdiği pervasızlıkla dolu dizgin işletemediğimi anladım. Bazı yerli kabilelerin geleneğinde olduğu gibi kendi manevi hayvanlarının yardımıyla mucizevi bir serüven yaşayacak olan o iki yeni yetmenin ruhlarının içine nüfuz etmek bana son derece zor geliyordu. Kendi hayatımın ya da etrafımı saran dünyanın üzerinde hiçbir denetimin olmadığı kendi çocukluğumdaki korkularımı hatırlıyorum. Onca yıl önce kaybolduğundan adı bile unutulmuş gitmiş olan babamın gelip beni geri isteyeceği ya da annemin öleceği, benim de kasvetli bir yetimhaneyi boylayarak yalnızca lahana çorbasıyla karnımı doyuracağım gibi son derece elle tutulur şeylerden korkuyordum. Ama kafamın içini dolduran yaratıklardan onlardan çok daha fazla korkardım. Şeytanın geceleri aynalarda göründüğüne, ölülerin yer sarsıntılarıyla mezarlarından çıktıklarına, evin çatı arasında vampirler, dolapların içinde kötü niyetle kara kurbağalar, salondaki perdelerin arasında hortlaklar bulunduğuna, komşu kadının büyücü olduğuna, su borularındaki pasın da kurban edilen insanların kanı olduğuna inanırdım. Büyükannemin hayaletin ekmek kırıntılarının ya da bulutların şekilleri arasında bazı gizli mesajlar yolladığından emindim. Ama bu bana korku vermezdi. Beni yatıştıran pek az fantazimden biriydi bu. O narin yapılı ve neşeli büyükannenin anısı benim için her zaman bir teselli olmuştur. Özellikle de onun öldüğündeki yaşından 25 daha büyük oldum bugün. Yusufçuklarınkine benzeyen kanatlarıyla peri kızları ya da değerli taşlarla süslü kuyruklarıyla deniz kızları neden sarmazdı çevremi? Neden her şey korkunçtu bunu bilemiyorum. Belki de çocukların büyük bir çoğunu tek ayakları o kabuslar alemine basarak yaşadıklarından. O gençlik romanlarını yazmak için benim o zamanki ürkütücü fantazilerime el atamazdım. Çünkü sorun onları hatırlamakta değil, çocukluktaki gibi tüm duygu yüküyle onların insanın kemiklerinden hissetmesiydi. Yeniden bir zamanlar olduğuma küçük kızı dönüşmeye ihtiyacım vardı. Kendi hayal gücü yüzünden azap çekerek büyük babasının evinde bir gölge gibi dolaşan o sessiz kız çocuk olmalıydım bir kez daha. Akılcı savunma sistemi yok edip aklımı ve yüreğimi açmalıydım. Bunun için de Ayahuasca denilen şaman deneyimini yaşamaya karar vermiştim. Amazonlardaki yerlilerin hayaller yaratmak için kullandıkları Banis teriopsis adındaki tırmanıcı bir bitkiden hazırlanan bir içecekti bu. Billy benim kendimi tek başına tehlikeye atmamı istemiyordu. Ortak yaşantımızda pek çok defa olduğu gibi yine körü körüne eşlik etti bana. Tadı iğrenç olan koyu bir çay içtik. Fincanın üçte birini zar zor içebilmiştik ama öyle acı ve pis kokuluydu ki yutması neredeyse imkansızdı. Belki de beyin zarında bir kusur vardır. Zaten her zaman az çok uçuk biriyimdir. Çünkü başkalarını ruhlar alemine doğru iten bu Ayahuasca beni küt diye öyle uzak bir yere fırlattı ki 2 gün sonrasına kadar kendime gelemedim. Onu içtikten 15 dakika sonra dengem kayboldu. Yere uzandım. Oradan da bir daha kıpırdayamadım. Paniğe kapılarak Willie'ye seslendim. O da yanıma kadar sürünerek gelmeyi başardı. Hayal edilebilecek en berbat bir fırtınanın içinde sanki bir can simidiymiş gibi onun eline yapıştım. Ne konuşabiliyor ne de gözlerimi açabiliyordum. Başlangıçta muhteşem görünen ama sonradan çekilmez olan bir takım geometrik şekillerle parlak renklerden bir girdabın içinde kendimi kaybettim. Bedenimin benden ayrıldığını, kalbimin gümbürdediğini ve korkunç bir kederin içine gömüldüğümü hissettim. İşte o zaman aynalardaki iblislerle perdelerdeki hayaletler arasında takılıp kalmış o küçük kız oldu. Kısa süre sonra renkler uçup gitti. Göğsümde neredeyse unutulmuş olarak yatmakta olan o kapkara kaya parçası çıktı meydana. Bolivya'nın kimi dağları kadar tehditkar görünüyordu. Onu yolumun üstünden kaldırıp atmam gerektiğini, yoksa öleceğimi anladım. Üstüne tırmanıp aşmaya çalıştım ama kaygandı. Çevresinden dönmek istedim ama koskocamandı. Ondan parçalar koparmaya başladım ama bu işin sonu yoktu. O kayanın dünyanın bütün kötülüklerini içerdiğini, içinin şeytanlarla dolu olduğuna olan inancım gitgide büyüyordu. Ne kadar zaman böyle kaldım bilemiyorum. İnsan o durumdayken zamanın, saatlerdeki zamanın hiç ilgisi olmuyor. Birden elektrik akımı gibi bir enerji hissettim. Yere müthiş bir tekme savurarak kayanın üstüne yükseliverdim. Bir an için bedenime geri döndüm. Mide bulantısından kıvranarak el altında bırakmış olduğum kovayı el yordamıyla aranıp içine safra kustum. Bulantı, susuzluk, ağızda kum varmış gibi kuruluk, felce uğramış gibi kıpırdayamama. O anda büyük annemin dediği bir şeyi algıladım ya da anladım. Etrafımızdaki boşluk varlıklarla doludur ve her şey eş zamanlı olarak gerçekleşir. Birbiri üstüne oturmuş saydam imgeler vardı. Hani şu bilim kitaplarında asetat tabakalar üstüne basılmış levhalar gibi. Ekli yapraklarıyla korkutucu bitkilerin, zehir kusan kocaman mantarların, zararlı çiçeklerin büyüdüğü bahçelerde dolaşıp durdum. Korku içinde bir yere büzülmüş 4 yaşlarında bir kız çocuğu gördüm. Onu kaldırmak için elimi uzattım ama bendim o. Bir levhadan ötekine farklı dönemler ve kişiler geçip gidiyordu. Değişik anlarda ve başka hayatlarda kendi kendimle karşılaştım. Kır saçlı minicik ama dimdik duran, gözleri ışıl ışıl yaşlı bir kadın da gördüm. Birkaç yıl sonraki ben olabilirdim bu kadın. Ama bundan emin değilim çünkü o yaşlı kadın karma karışık bir kalabalığın ortasında duruyordu. Çok geçmeden bu kalabalık alem dağılıp gitti. Beyaz ve sessiz bir boşluğun içine girdim. Havada dalgalanıyordum. İki yana açılmış kocaman kanatlarıyla rüzgarın havada tuttuğu dünyaya ta yükseklerden bakan bir kartaldım. Özgür, kudretli, yalnız, güçlü ve kaygısız. O koca kuş uzun süre orada kaldı ve hemen arkasından daha da ışıltılı bir başka yere yükseldi. Orada biçim yok olmuş, yalnızca ruh kalmıştı. Kartal da yok oldu, anılar da, duygular da, ben de yoktum artık. Sessizliğin içine eriyip gitmiştim. İçimde en küçük bir bilinç ya da arzu olsaydı seni arardım Paula. Çok sonraları sanki gümüş bir sikke gibi küçük bir yuvarlak gördüm. Ok gibi oraya doğru yöneldim. Hiçbir çaba harcamadan kesin bir boşluğun, saydam ve derin bir grinin içine girdim. Duygular yoktu. Ne ruh vardı ne de en küçük bir bireysel bilinç. Ama yine de ilahi ve salt bir şeyin varlığını hissediyordum. Tanrıçanın içindeydim. Peygamberlerin sözünü ettikleri ölüm ya da tanrısal mutluluktu bu. Eğer ölüm böyle bir şeyse erişilmez bir boyuttasın demektir. Gündelik yaşantımda bana eşlik ettiğini ya da işlerimde, tutkularımda, korkularımda ve boş arzularımda bana yardım ettiğini hayal etmek çok saçmaydı. Aradan 1000 yıl geçtikten sonra sanki bitkin düşmüş bir gezgin gibi geri döndüm. Gitmiş oldum aynı yoldan ama bu kez tersine doğru. O küçük gümüş yuvarlağın içinden geçtim, boşlukta kartal gibi dalgalandım. O bembeyaz gökyüzüne indim, garip hayallerin içine gömüldüm. En sonunda da kendi bedenime geri döndüm. Karısını ruhlar aleminde kaybettiğine artık inanmaya başlamış olan Will'in gözetimindeki 2 günden beri çok hasta olarak yatıyordum. Ayahuşka konusundaki deneyimi nedeniyle Will'in ne tanrısal mutluluğa erişmişti ne de ölüme, uyuşturucunun etkisi birkaç saat sonra geçene kadar bir takım kağıtları karıştırıp durduğu bürokratik bir arafta takılıp kalmıştı. O arada ben yerde serilmiş yatıyordum. Sonradan Will'i beni yastıklar ve battaniyelerle rahatlatmış, tir tir titriyor, tutarsız lafları ağzında gebeliyor, her defasında daha da beyazlaşan bir köpüğü sık sık kusuyormuşum. Başlangıçta çırpınıp duruyormuşum ama sonradan gevşeyerek hareketsiz kalmışım. Will'in dediğine göre acı çekiyor gibi görünmüyormuşum. 3. gün artık bilincim yerine gelmiş olarak yatağımda yatmış, o olağan dışı yolculuğun her anını yeniden yaşayarak geçirdim. Üçlemeyi artık yazabileceğimi biliyordum çünkü hayal gücümün iniş çıkışları arasında Ayahuşka'nın benim çocukluğumdakine benzer yoğunluğu içinde evreni yeniden algılayabilme olanağına sahip. Uyuşturucuyla yaşadığım serüven yalnızca aşk olarak tanımlayabileceğim bir şeyi de doldurmuştu içimi. Birleşip yek vücut olma duygusuydu bu. İlahi olanın içinde eriyip gitmiştim. Kendimle geri kalan varlıklar arasında bir ayrılık olmadığını, her şeyin bir ışık ve sessizlik olduğunu hissetmiştim. Bizlerin ruhlar olduğumuzdan, maddenin düşsel olduğundan emin olmuştum. Akıl yoluyla kanıtlanamayacak bir şeydi bu. Ama kimi zaman doğanın karşısında sevdiğim biriyle olan yakınlaşmamda ya da meditasyon sırasında kısa bir anlığına yaşayabildiğim bir duyguydu. İnsan olarak yaşadığım bu hayatta totem hayvanımın kartal olduğunu kabul etmiştim. Gördüğüm hayallerde havada dalgalanarak daha yukarılardan her şeye bakan o büyük kuştu benim totemim. İşte o uzaktan bakış sağlıyor benim öyküleri anlatmamı çünkü oradan köşeleri ve ufukları görebiliyorum. Anlaşılan ben anlatmak için hem de durmadan anlatmak için doğmuşum. Her tarafım ağrıyordu ama aklım hiç bu kadar berrak olmamıştı. Çalkantılı yaşamım boyunca yaşadığım tüm serüvenler içinde şamanların eriştiği boyuta yaptığım bu ziyaretle kıyaslanabilecek tek serüven senin ölümün olmuştu yavrum. Her ikisinde de açıklanamayacak derinlikte ve beni tümden değiştiren bir şey oldu. Senin o son gecenden sonra da o güçlü iksiri içtikten sonra da asla aynı insan olamadım. Ölüme duyduğum korkuyu yitirmiş, ruhun sonsuzluğunu tatmıştım. 24. ayrımın sonu, sayfa 313.